Ayrım 5 Kuşku Mevsimi Stephen King Sayfa 49 Dusander'in omuzları birden gevşedi ve yine kamburu çıktı. Olmaz, lütfen! Marş, marş, sana ileri marş dedim! Boğulur gibi bir ses çıkaran Dusander yerde soluk linolyum bulunan mutfakta kaz adımı yürüdü. Masaya çarpmamak için sağa döndü. Duvara yaklaşınca tekrar sağa döndü. Başını hafifçe kaldırmıştı ve yüzü ifadesizdi. Bacakları havaya kalkıyor ve ayakları yere vururken lavabonun üstündeki dolapta duran tabaklar şangırdıyordu. Kolları küçük yarım daireler çizer gibi hareket ediyordu. Todd'un gözlerinin önünde yürüyen tavan süpürgeleri belirdi ve yine korkuya kapıldı. O anda Dusander'in bu durumdan zevk almasını istemediğini anladı. Hatta belki de Dusander'in tam bir Nazi gibi görünmesini değil, gülünç olmasını istiyordu. Fakat adam yaşlı olmasına ve o ucuz eski eşyalarla döşenmiş mutfakta dolaşmasına karşın hiç de gülünç değildi. Tam tersine Dusander dehşet veriyordu. Todd için kazılan çukurlara devrilen cesetler, ölü yakılan yerler ilk kez gerçeklik kazandı. Almanya'nın soğuk bahar yağmurları yağarken çekilmiş olan o ceset yığını resimleri bir korku filminin sahnesi değildi. Bu çok büyük, açıklanamaz ve kötü bir gerçekti. Bir an yerdeki çürüyen cesetlerin kokusunu duyar gibi oldu, içini dehşet kaplamıştı. Olanca sesiyle "Dur!" diye haykırdı. Fakat gözleri boş bakan Dusander kaz adımlarıyla yürümeye devam etti. Başı dimdikti, sıska boynundaki damarlar gerilmişti ve çenesi küstah bir şekilde yukarıya doğru kalkmıştı. İncecik burnu da müstehcen denilecek şekilde havadaydı. Todd koltuk altlarında akan teri hissetti. "Dur!" diye bağırdı tekrar. Dusander sağ ayağı ileride, sol ayağı havadayken durdu. Sonra sol ayak sert bir ses çıkararak sağın yanına basıp durdu. Bir an yaşlı adamın yüzü bir robotunki gibi ifadesiz kaldı. Sonra bir şaşkınlık belirdi. Şaşkınlığı da yenilgi izledi. Dusander'in omuzları çöktü. Todd rahat bir soluk aldı. Bir an kendine kızdı. Orada yönetim kimin elindeydi? Sonra eski güvenine kavuştu. Kendi kendine yöneten benim dedi. Dusander'in bunu unutmaması iyi olur. Yine gülümsemeye başladı. Oldukça iyi fakat biraz çalışırsan daha da iyi olabilirsin. Dusander başını eğmiş kesik kesik soluyor ve ses çıkarmıyordu. Todd cömertlikle ekledi. Üniformayı çıkarabilirsin. O anda Dusander'in bir daha üniformayı giymesine gerçekten isteyip istemediğini düşündü. Bir ara, birkaç saniye, çok korkmuş. 7. Bölüm Ocak 1975 Todd son zil çalınca okuldan ayrılıp bisikletine bindi ve parka gitti. Orada boş bir bank görerek bisikletin demirini indirdi. Pantolonunun arka cebinden karnesini çıkardı. Etrafta kimse olup olmadığına baktı. Küçük gölün kenarında oturan iki liseliyle bir kese kağıdını elden ele geçiren iki adi şarapçıdan başka kimseyi görmedi. Kahrolasıca pis şarapçılar diye düşündü. Fakat onu sinirlendiren şarapçılar değildi, karnesini açtı. İngilizce zayıf, Amerikan tarihi zayıf, tabiat bilgisi çok zayıf, toplum bilim iyi, Fransızca çok zayıf, cebir çok zayıf. Notlarına inanamayan gözlerle baktı. Notların kötü olacağını düşünmüş ama böyle bir felaketle karşılaşacağı hiç aklına gelmemişti. İçinden bir ses belki de böylesi daha iyi diyordu. Belki de bunu kasıtla yaptın. Belki de aslında her şeyi sona erdirmek istiyorsun. Bir şey olmadan bu işi sona erdirmek istiyorsun. Fakat bu düşünceyi hemen bir yana attı. Kötü bir şey olmayacaktı. Dusander onun emrindeydi. Adamı parmağında oynatıyordu. Yaşlı adam Todd'un bir arkadaşına bir mektup verdiğini sanıyor fakat hangi arkadaşı olduğunu bilemiyordu. Todd'un başına bir şey gelecek olursa o mektup polise gönderilecekti. Eskiden olsa Dusander kendisini öldürmeye kalkardı ama artık çok yaşlıydı. Todd o adam benim kontrolümde diye mırıldandı. Kahretsin öyle. Sonra kaslarının kasılması için şiddetle sağ bacağının üstüne vurdu. İnsanın kendi kendine konuşması çok pis bir işti. Son 6 haftadan beri bunu adet edinmişti ve bir türlü vazgeçemiyordu. Bu yüzden birkaç kişinin kendisine tuhaf tuhaf baktığını görmüştü. Üstelik onlardan ikisi de öğretmendi. namussuz Bernie Everson'da yoksa tırlatıyor musun diye sormuştu. Todd o anda küçük hötörefin ağzına yumruğunu indirecek gibi olmuştu. Ama kavga, gürültü, patırtı, yumruklama gibi şeyler hiç de iyi değildi. Bu yüzden insan dikkati çeker, kuşku uyandırırdı. İnsanın kendi kendine konuşması da kötüydü. Ama düşler de kötü diye fısıldadı. Bu kez kendine vaktinde engel olamamıştı. Son zamanlarda düşler gerçekten kötüydü. Dussander hep üniformalıydı ama üniformaların türü değişiyordu. Bazen onun kağıt bir üniforma giymiş olduğunu ve yüzlerce sıska adamla sıraya girmiş durduğunu görüyordu. Yanık kokusu havaya doluyor ve işleyen buldozerlerin motor homurtularını duyuyordu. Sonra Dussander sıraya yaklaşıyor ve eliyle bazı mahkumları işaret ediyordu. Onlar orada kalıyorlar ve diğerlerini yakma yerlerine doğru götürüyorlardı. Bazıları tekme atıyor, debeleniyordu. Ama çoğu açlıktan bitkin düştüğü için bir şey yapamıyordu. Sonra Dussander gelip Todd'un önünde duruyordu. Uzun bir an göz göze öyle bakışıyorlar ve Todd felçli gibi olduğu yerde kalıyordu. Sonra Dussander soluk renkli şemsiyesini kaldırıp Todd'u işaret ediyordu. Düşte Dussander bunu laboratuvara götürün diyordu. Dudakları gerilince takma dişleri ortaya çıkıyordu. Bu Amerikalı çocuğu götürün. Başka bir düşte SS üniforması giyiyordu. Çizmeleri ayna gibi parlıyor. Kuru kafa ve şimşekler yakasında pırıldıyordu. Santo Donato bulvarının ortasında durmuştu. Herkes kendisine bakıyor. Parmaklarıyla onu işaret ediyorlardı. Bazıları kahkahalar atarak gülüyordu. Diğerleri şaşkınlıkla, öfkeyle ya da tiksintiyle bakıyorlardı. Bu düşte eski bir araba gıcırdayarak gelip önünde duruyordu. Dussander arabadan ona bakıyordu. Belki 200 yaşında vardı. Derisi sarı kağıda dönmüş bir mumya yandırıyordu. Dussander tiz bir sesle ''Seni biliyorum'' diye bağırıyordu. Seyircilere bakıp yine Todd'a dönüyordu. ''Sen Patty'nin başındaydın, herkes baksın. Bu Patty'nin kanlı canavarı, Himmler'in becerikli uzmanı. Seni suçluyorum katil, seni suçluyorum kasap, seni suçluyorum çocuk katili, seni suçluyorum.'' Başka bir düşte çizgili tutsak üniforması giyiyor ve annesiyle babasını andıran iki muhafız onu taş duvarlı bir koridordan geçiriyorlardı. Her iki adamın kolunda da üstlerinde Davut yıldızı bulunan kalın sarı bantlar olduğunu görüyordu. Arkalarında yürüyen bir rahip kutsal kitaptan bir şeyler okuyordu. Todd omzunun üstünden bakınca rahibin Dussander olduğunu ve SS subaylarına özgü siyah tunik giydiğini fark ediyordu. Taş koridorun dibindeki çift kanatlı kapı duvarları camdan olan 8 köşeli bir odaya açılıyordu. Odanın ortasında bir dar ağacı vardı. Cam duvarların ardında avurtları çökmüş sıska insanlar duruyordu. Hepsi de çıplak olan bu insanlar aynı ifadesiz gözlerle kendisine bakıyorlardı. Hepsinin kolunda da mavi numaralar vardı. Todd kendi kendine her şey yolunda diye fısıldadı. Gerçekten her şey yolunda. Küçük gölün kıyısında sevişen çift dönerek onu süzdüler. Todd da onları kötü kötü süzdü. Bir şey söylemelerini ister gibi kafa tutmaktaydı. Sonunda çift başka tarafa baktı. O genç sırıtmış mıydı? Todd kalkıp karnesini pantolonunun arka cebine soktu, bisikletine bindi. İki blok ötedeki eczaneye gitti. Oradan mürekkebi çıkaran, bir sıvı ve koyu mavi yazan ince uçlu bir tükenmez kalem aldı. Parka dönünce çiftin gitmiş olduğunu gördü. Fakat şarapçılar hala oradaydılar ve etrafı kokutuyorlardı. Todd İngilizce notunu iyiye, Amerikan tarihini pek iyiye, tabiat bilgisini iyiye, Fransızcayı ortaya, cebiri iyiye çevirdi. Toplum bilimi silip tekrar iyi yazdı. Böylece karnede bir değişiklik yapıldığı anlaşılmayacaktı. Kendi kendine aldırma diye fısıldadı. Bunu yutarlar, nasıl olsa yutarlar. Aynı ay bir gece 2'den sonra Kurt Dussander inleyip soluyarak uyandı. Yatak örtülerini çekiştirerek kendisini saran korkunç karanlıklara baktı. Korkudan felç olmuş gibiydi. Sanki göğsünün üstüne ağır bir taş yerleştirmişlerdi. Acaba kalp krizi mi geçiriyorum diye düşündü. Karanlıkta komodinin üstündeki lambayı bulmak için uzandı. Az kalsın bunu yere deviriyordu. Burada Amerika'da Kaliforniya'nın Santo Donato kentinde kendi odamdayım, kendi yatak odamdayım diye düşündü. İşte pencerelerde aynı kahverengi perdeler var. Soren sokağındaki kitapçıdan aldığım cep kitapları da aynı raflarda duruyor. Yerde aynı gri halı var. Duvardaki de aynı mavi kağıt. Kalp krizi geçirmiyorum. O ormanda da değilim. Beni gözetleyen gözler de yok. Fakat korku pis kokulu bir post gibi ona yapışmıştı ve kalbi hala deli gibi çarpıyordu. O düş geri gelmişti. Şu çocuk bu işe devam edecek olursa rüyanın geri geleceğini biliyordu zaten. Tanrının belası çocuk. Çocuğun kendini korumak için mektup yazmasının sadece bir blöf olduğunu düşündü. Pek de başarılı bir blöf sayılmazdı. Çocuk bunu televizyondaki dedektif dizilerinden birinde görmüş olacaktı. O çocuk böyle önemli bir mektubu hangi arkadaşına emanet edebilirdi? Bunu hiçbir arkadaşına veremezdi, böyle düşünüyordu. Bundan bir emin olabilseydi. Romatizmalı ellerini yumruk yapıp sıkarken canı yandı. Sonra ellerini ağır ağır açtı. Masadaki paketi alarak bir sigara yaktı. Saat 2:41'i gösteriyordu. O gece daha fazla uyuyamayacağını anladı. Dumanı içine çekince şiddetle öksürmeye başladı. Aşağıya inip bir iki kadeh içmedikçe uyumasına imkan yoktu. Hatta 3 kadeh. Son 6 hafta içinde fazla içmeye başlamıştı zaten. 1939'un Berlin'inde hava zafer kokarken her yerde Führer'in sesini duyup pırıl pırıl yanan gözlerini gördüğü zaman olduğu gibi içkileri arka arkaya yuvarlayacak genç bir adam da değildi artık. O çocuk, kahrolası çocuk. Yüksek sesle kendine karşı dürüst ol dedi. Oysa kendi kendine konuşma huyu yoktu ama bunu ilk kez yapmıyordu. Patin'deki son haftalarda böyle kendi kendine konuştuğunu anımsıyordu. O sırada dünya başlarına geçmişti ve doğudan inen Rusların gök gürültüsünü andıran sesi gitgide daha çok duyulmaya başlamıştı. O zaman kendi kendine konuşması doğal sayılırdı. Büyük bir gerilim içindeydi ve böyle bir gerilim yaşayan kimseler genellikle garip şeyler yaparlardı. Pantolonlarının ceplerinden ellerini aşağıya doğru indirip hayalarını tutarlar, dişlerini gıcırdatırlardı. Wolf öyle diş gıcırdatanlardandı. Bunu yaparken de sırıtırdı. Hoffman parmağını şaklatıp bacağının üstüne vururdu. Kendisi de zaman zaman öyle tek başınayken konuşurdu. Ama şimdi yüksek sesle yine büyük bir gerilimle karşılaştın dedi. Bu kez Almanca konuştuğunun farkındaydı. Yıllardır Almanca konuşmamıştı. Fakat şimdi ana dili kendisine sıcak ve teselli verici geliyor, gevşemesini, sakinleşmesini sağlıyordu. Evet, büyük bir gerilim. Buna da o çocuk neden oldu? Ama kendine karşı dürüst davranmalısın. Gecenin bu saatinde yalan söylenmez. Konuştuğun için tam anlamıyla pişman değilsin. Başlangıçta çocuğun sırrını saklamayacağından ya da saklayamayacağından korktun. Durumu bir arkadaşına anlatabilirdi. O arkadaş da 2 dostunu anlatırdı. Fakat çocuk bunca zaman sustuğuna göre daha uzun süre susacaktır. Beni yakalayıp götürürlerse çocuk konuşan kitabını yitirecektir. Ben onun için konuşan bir kitap mıyım? Öyleyim sanırım. Sustuysa da düşünceler devam ediyordu. Çok yalnız kalmıştı. Kimse ne kadar yalnız olduğunu bilemezdi. Zaman zaman intiharı düşündüğü bile olmuştu. Tek başına yaşayacak biri değildi aslında. Duyduğu sesler sadece radyoda geliyordu. Gördüğü insanlarla kirli 4 kişi camın arkasındaydılar. Yaşlı bir adamdı ve ölümden korkmakla birlikte tek başına kalan bir ihtiyar olmaktan daha fazla korkuyordu. Bazen mesanesi ona oyun oynuyor, kalkıp banyoya giderken koyu renk bir leke pantolonunun üstünde genişliyordu. Nemli havalarda eklemleri önce sızlıyor sonra şiddetle ağrımaya başlıyordu. Bazı günler sabahtan akşama kadar bir kutu ağrı kesici içtiği oluyor fakat ilaçlar ağrısını sadece hafifletebiliyordu. Raftan bir kitap almak ya da televizyonda bir istasyonu çevirmek bile ona büyük acı veriyordu. Gözleri de iyi görmüyordu. Bazen eşyalara çarpıyor, aşık kemiğini vuruyordu. Bir kemiğini kırıp telefona erişemeyeceği korkusuyla yaşamaktaydı. Hemen onu hastaneye yetiştirecek olsalar bile bu kez bir doktorun gerçek geçmişini öğrenmesi tehlikesi vardı. Doktor Bay Denker'ın var olmayan tıbbi geçmişinden kuşkulanabilirdi. Çocuk sayesinde bu korkuların bir bölümünü unutmuştu. O geldiğinde eski günleri anımsıyordu. İşin garibi o günlerin kafasında çok berrak olmasıydı. Belirli günlerde havanın nasıl olduğunu bile anımsıyor, adları ve olayları arka arkaya sıralayabiliyordu. Kuzey Kulesi'ndeki makinelinin başında oturan Er Henry'di. İki koşunun arasındaki kocaman et binini de anımsıyordu. Bu yüzden Henry'e de üç gözlü ya da ihtiyar Cyclops adını takmışlardı. Sevgilisi çırılçıplak divanda yatarken resmini çektiren Kessel'i de anımsıyordu. Kessel bu resmi arkadaşlarına gösterip para alıyordu. Sonra doktorları da yaptıkları deneyleri de anımsıyordu. Doktorlar acı eşiğini, ölmekte olan kadın ve erkeklerin beyin dalgalarını ölçmüşlerdi. Oradaki tutsaklar üstünde türlü ışınların etkisini incelemişlerdi. Daha böyle yüzlerce deney yapmışlardı. Çocukla yaşlı bir adam gibi konuştuğunu sanıyordu. Fakat pek çok ihtiyardan talihli olduğunu farkındaydı. Onlar sabırsız, ilgisiz ya da doğrudan doğruya terbiyesiz dinleyicilerle karşılaşıyorlardı. Oysa kendi dinleyicisi daima büyüleniyordu. Bunun için birkaç karabasan fazla bir bedel sayılmazdı değil mi? Sigarasını söndürerek bir an tavana baktı, sonra yatakta dönerek ayaklarını yere bastı. Çocukla kendisi tiksinti vericiydiler. Birbirlerini besliyor, birbirlerini yiyorlardı. Öğleden sonra mutfaktaki esrarlı fakat lezzetli besinler yüzünden midesi zaman zaman ekşiyordu. Acaba çocuğun midesi ne durumdaydı? İyi uyuyabiliyor muydu? Belki de uyuyamıyordu. Dussander çocuğun son günlerde solgun olduğunu düşündü. Üstelik yaşamına ilk girdiği günkünden de zayıftı. Yatak odasındaki dolabın kapısını açtı, askıları sağa doğru iterek geriye uzandı ve o uydurma üniformayı çıkardı. Eline aldığı giysi bir akbabanın derisi gibi sarktı. Buna diğer eliyle dokundu ve sonra okşadı. Uzun bir süre sonra da ağır ağır giymeye başladı. Üniformanın düğmelerini ilikleyene kadar aynaya bakmadı. Sonra aynaya bir göz atıp başını salladı. Gidip yatağına uzanarak bir sigara içti. Sigarayı bitirince uykusu geldi. Gece lambasını söndürürken bunun böylesine kolay olmasına inanamadı. Fakat 5 dakika sonra uykuya daldı ve bu kez düş de görmedi. 8. Bölüm. Şubat 1975. Dick Bowden akşam yemeğinden sonra Dussander'in için için berbat bir şey olduğunu düşündüğü konyağı getirdi. Alman nazik nazik gülümseyerek konyağı övdü tabi. Bowden'ın karısı da çocuğa çikolatalı süt verdi. Todd yemek boyunca hiç konuşmamıştı. Olağanüstü sayılacak kadar sessizdi. Rahatsız mıydı? Evet. Nedense çocuk bir şeyden çok rahatsız olmuştu. Dussander çocukla eve geldiği andan itibaren Dick ve Monica Bowden'ı adeta büyülemişti. Todd anne ve babasına Bay Denker'ın gözlerinin çok bozuk olduğunu söylemişti. Böylece ona kitap okumasının nedeni anlaşılmış oluyordu. Dussander bu konuda çok dikkatli davranmıştı ve hata yaptığını da sanmıyordu. En iyi elbisesini giymişti. Havanın yağmurlu olmasına karşın romatizması onu pek rahatsız etmemişti. Çocuk saçma bir neden yüzünden ondan şemsiyesini evde bırakmasını istemişti. Fakat Dussander almakta ısrar etmişti. Düşünecek olursa zevkli ve coşku veren bir gece geçirmişti. Konyak berbattı ama tam 9 yıldır akşam yemeğine gitmemişti. Yemek sırasında Essen Motor Fabrikası'ndan, savaş sonrası Almanya'sının yeniden kurulmasından söz etmişti. Bowden ona bu konularda zekice birkaç soru sormuş ve Dussander'in yanıtlarından etkilenmişti. Sonra Alman yazarları konuşmaya başlamışlardı. Monica Bowden ona yaşı iyice ilerledikten sonra nasıl Amerika'ya geldiğini sormuştu. Dussander de üzgün bir tavır takınarak hayali karısının ölümünü anlatmıştı. Monica Bowden hemen ona acımıştı tabii. Dick Bowden o kötü konyağı içerken, "Sorum çok özelse lütfen cevap vermeyin Bay Denker," dedi. "Ama savaş sırasında ne yaptığınızı merak ettim doğrusu." Çocuk olduğu yerde hareketsiz kaldı, kasları gerilmişti. Dussander gülümseyerek sigara paketini bulabilmek için eliyle masayı yokladı. Paketi görüyordu ama en küçük bir hata bile yapmamalıydı. Monica paketi onun eline verdi.
''Teşekkür ederim hanımefendi, yemek nefizdi. Siz olağanüstü bir aşçısınız. Eşim sizden iyi yemek yapamazdı.'' Bu iltifat yüzünden şaşalayan Monica teşekkür etti. Todd da annesine adeta öfkeyle baktı. Dussander sigarası diye yakarak Dick Bowden'a döndü. Bu konu özel değil. Ben savaşa giremeyecek kadar yaşı ilerlemiş bütün erkekler gibi 1943'te askere alındım. Fakat zaten o zaman 3. Reich'ın kaderi belli olmuştu. Onu yaratan delilerin kaderi de belliydi. Özellikle o çılgın adamın sonu gelmişti. Kibriti söndürüp ciddi bir tavırla durdu. Herkes Hitler'in aleyhine dönünce çok rahatladık, çok rahatladık. Bowden'a bir sır verir gibi dostlukla baktı. Ne var ki o zamanlar insan bu tür düşüncelerini açıkça belirtmemeye dikkat ederdi. Bu tür şeyler yüksek sesle söylenmezdi. Dick Bowden saygıyla mırıldandı, öyle sanırım. Dussander kasvetli bir tavırla, hayır diye devam etti, yüksek sesle söylenmezdi. Bir gece 4 ya da 5 arkadaş işten sonra yakındaki bir Ratskeller'a uğradık. Bunu iyi anımsıyorum. O tarihte şınaps, hatta bira bile bulunmuyordu. Ama o gece ikisi de vardı. Birbirimizi 20 yıla yakın süredir tanıyorduk. İçimizden biri, Hans Hassler adındaki arkadaşımız, Führer'in ikinci bir cephe açıp Ruslarla savaşmasının belki de hatalı olduğunu söyledi. Hans dedim, lütfen sözlerine dikkat et. Zavallı Hans'ın rengi soldu ve hemen konuyu değiştirdi. Fakat 3 gün sonra o gitti. Bir daha onu görmedim. Bildiğim kadarıyla o gece masamızda olanlardan hiçbiri de kendisini görmedi. Monica içini çekti. Ne korkunç. Biraz konyakla alır mıydınız Bay Denker? Hayır, teşekkür ederim. Kadına gülümsedi. Eşim annesinden bir söz öğrenmişti. İnsan hiçbir zaman çok güzel olan şeyde aşırıya kaçmamalı derdi.
Todd'un kaşlarının arasındaki çizgi biraz daha derinleşti. Dick, acaba onu toplama kampına mı yolladılar diye sordu. Arkadaşınız Hassler'i söylüyorum. Dussander nazikçe Hassler diye düzeltti, sonra ciddileşti. Pek çok kimse oralara yollandı. O kamplar Almanlar için binlerce yıl bir utanç kaynağı olacaktır. Hitler'in asıl mirası o kamplardır. Bowden piposunu yakıp birkaç nefes çekti. Ah, bence bu çok sert bir hüküm. Okuduğuma göre Almanların çoğu o sırada olanları bilmiyormuş. Auschwitz dolaylarında oturanlar orasını bir sosis fabrikası sanıyorlarmış. Monica, aman ne korkunç diyerek yüzünü buruşturup kocasına bu konuyu kapatmasını işaret etti. Sonra dönerek Dussander'e gülümsedi. Pipo tütününün kokusuna bayılırım. Siz de bunu sever misiniz Bay Denker?
Gerçekten severim hanımefendi. Dussander o anda pipo tütünü yüzünden aksırmamak için kendini zor tutuyordu.
Bowden birden masanın üstünden uzanıp oğlunun omzunu tuttu. Todd irkildi. Bu gece hiç sesin çıkmıyor oğlum, bir şeyin yok ya.
Todd babasına ve Dussander'a bakarak tuhaf tuhaf gülümsedi.
Bir şeyim yok. Biliyorsun ben bu hikayeleri daha önce de duydum.
Monica atıldı.
Todd, böyle bir şey söyle ben.
Dussander, çocuk sadece dürüst davranıyor diye araya girdi. Bu erkeklerin vazgeçmek zorunda okuldukları ve çocuklara verilmiş bir haktır, öyle değil mi Bay Bowden?
Dick gülerek başını salladı. Dussander, belki Todd beni evime kadar götürür dedi. Ödevlerini yapmış olduğundan eminim.
Monica atıldı. Todd çok yetenekli bir öğrencidir. Şaşkın şaşkın oğluna bakarken bu sözler kendiliğinden ağzından çıkıvermişti.
Karnesinde genellikle hep pek iyi ve iyiler vardı. Geçen sömestrde bir ortası vardı ama Mart karnesine kadar Fransızca notunu düzelteceğine söz verdi. Doğru değil mi Todd bebeğim?
Todd yine tuhaf tuhaf gülümseyerek başını salladı. Dick, yürümenize gerek yok dedi. Sizi arabamla evinize bırakmak beni sevindirir.
Ben hava almak ve biraz da egzersiz yapmak için yürüyorum. Bu konuda ısrar etmeliyim. Fakat Todd istemiyorsa o başka tabii.
Todd, yok yok, bir yürüyüş yapmak hoşuma gider diye cevap verince anne ve babası ona tatlı tatlı gülümsediler.
5. ayının sonu. Sayfa 61.